Ayrım 35, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 369. Biliyorum, biz hayatla nişanlıysak ölümle nikahlıyız. Merhaba Ester, 10. gün ikindi. Cadde-i Kebir'in üzerindeydi tokatlayan otele. Pera Palas'tan birkaç yıl sonra açılmıştı ama en az onun kadar meşhurdu. Mektebi Sultani'de tahsil gördüğüm seneler ne kadar sık geçerdik önünden. Şık beyefendiler, güzel hanımlar, bambaşka bir dünyanın mevcudiyetini duyurmak istercesine zarifçe çıkarlardı kapısından. İstisnasız bütün talebeler bir gün bu otelde kalmayı hayal ederdik. Öteki arkadaşlarımı bilmem ama benim bu hayalim hakikat oldu. Teşkilat-ı mahsusada çalışırken daha sık uğramaya başlamıştım oraya. Eğlenmek için değil tabii, casus avlamak için. Tokatlayan Pera Palas ya da Büyük Londra Oteli. Vatan toprağında oluşturulacak ihanet şebekelerinin yabancı şefleri buralarda olurdu çünkü. Ama ne zamandır gelemiyordum bu güzel otele. Geniş salona girip yerdeki devasa Afgan halısının üzerinden yürüyerek resepsiyona yöneldim. Doğrudan Ali Yunus Bey'i sordum. Sağ olsun Reşit bütün teferruatı halletmişti. Birkaç dakika sonra otel müdürünün odasında kadife bir koltuğa gömülmüş, müşteri kayıtlarının gelmesini bekliyordum. Selanik'ten çok misafir geldi otelimize diye anlatıyordu Ali Yunus. Bilhassa Yahudiler, varlıklı olanlar tabii. Birkaç gün kalanlar da oldu, aylarca ayrılmayanlar da. Bir kısmı İzmir'e gitti, bir kısmı İstanbul'a yerleşti. O bakımdan Leon Bey de bizde kalmış olabilir. Tabii adres bırakıp bırakmadığını bilemiyorum. Kahvelerden önce geldi kayıt defteri. Büyükçe defteri masanın üzerine yayan Ali Yunus gözlüklerinin üzerinden bana baktı. Monsieur Leon'un soyadı neydi? Azuz dedim ben de ayağa kalkıp defterin üzerine eğilirken. Leon Azuz. 2 ay kadar önce görmüşler burada. Biraz tereddüt ettikten sonra yeğeninin ismine de bakabiliriz. Birlikte gelmiş olmaları kuvvetle muhtemel. Esther adında bir hanım. Esther Romano. Belki siz de hatırlarsınız. Kızıl saçlı, iri kara gözlü, çok hoş bir hanım. Ali Yunus'un anlaşıldı senin derdin başka der gibi manidar bir ifadeyle baktığını görünce açıklamalarımda fazla ileri gittiğimi fark ettim. Yani Selanik'te birlikte yaşıyorlardı, İstanbul'da da birlikte gelmiş olabilirler. Bakışlarını kaçırarak gülümsedi otel müdürü. Hiç merak etmeyin Şahsuvar Bey, Esther Hanım'ı da buluruz. Fakat böyle söylemesine rağmen ne Leon dayının ne de senin ismini bulamıyorduk. Dünyanın her yerinden insanlar gelmişti otele. Gazeteciler, iş adamları, bilim adamları, askerler, sanatçılar, farklı kıtalardan, farklı uluslardan insanlar. Fakat ne senin adın yazılıydı o kahrolası defterde ne de Leon dayının. Atladık mı diye birkaç kez üstünden geçtik. Hayır, isminiz yoktu. Mehmet Esat yalan mı söylemişti bana? İyi de bunu niye yapsın? Beni kandırmanın ne yararı vardı ona? Sanki aklımdan geçeni anlamış gibi. Belki de Monsieur Leon sadece akşam yemeği için gelmiştir dedi Ali Yunus. Yahut bir balo ya da toplantı vardır ona katılmıştır. Yani otelde görülmüş olması bizde kaldığı anlamına gelmeyebilir. Doğru söylüyordu. Kim bilir ne maksatla gelmişti Leon dayı buraya. Doğru söylüyordu ama şimdi nasıl bulacaktım seni? Leon dayıya nereden ulaşacaktım? Otel müdürüne teşekkür edip çıktım tokatlayandan. İkindi güneşi olduğu gibi tutmuştu Cadde-i Kebir'i. Sıcaktı. İstanbul'un şu insanı boğan nemli sıcak günlerinden biriydi. O kadar umut doluydum ki bu boğucu sıcağı aldırış etmemiştim bile. Ama şimdi bütün hayallerim yıkılmış olarak Pera Palas'a dönerken olağanca boğuculuğuyla çökmüştü sıcak üzerime. Sahi ne olacaktı şimdi? O hayalini kurduğum rüya sona mı ermişti? Çolak Cafer, asıl adamım bu Selanikli eski ittihatçıydı. Üstelik o Leon dayıyı değil, seni gördüğünü söylemişti Cezmi'ye. Evet, benim bulmam gereken kişi oydu. Ama Cezmi ölmüştü, nasıl bulacaktım Cafer'i? Avrupa pasajının önünden geçerken dank etti kafama. Mehmet Esat. Evet, ondan rica edecektim. Ama önce teklifini kabul ettiğimi söylemem gerekecekti. Başka çarem de yoktu zaten. Dışarıda kalmam için onlarla birlikte çalışmak mecburiyetindeydim. Belli ki başka türlü hayat hakkı tanımayacaklardı bana. Evet, Çolak Cafer ne yapıp edip onu bulmalıydım yoksa nasıl ulaşırdım sana? Odama çıktığımda ter içinde kalmıştım. Kendimi banyoya attım. Dakikalarca kaldım suyun altında. Çıkınca soğuk bir limonata ısmarladım. Balkonun gölgesine oturup tadını çıkara çıkara içtim serinletici sıvıyı. Daha Mehmet Esat'la buluşmamıza saatler vardı. İçeri girdim, yazı masamın başına oturdum. Bundan 13 yıl öncesine siyasi karışıklıklar içerisindeki İstanbul'a geri döndüm. Mahmut Şevket Paşa suikastı çok mühim tecrübeler kazandırmıştı bize. Evet, bazen bir felaket müsbet bir olaydan daha fazla yarar sağlıyordu. Son 4 yıldır yaşadıklarımız bunun en iyi misaliydi. Ne zaman bir silahlı isyan, bir suikast, bir komplo olsa cemiyet bu durumdan hep güçlenerek çıkıyordu. 31 Mart vakasında böyle olmuştu. Mahmut Şevket Paşa suikastında da böyle olacaktı. Cemal Bey'in sindirme harekatı meyvelerini kısa sürede vererek sadece bu kanlı komploya katılanlar değil, cemiyete muhalif kim varsa herkes korkuyla bir yere kaçacak, kapağı dışarıya atamayanlar ise ortalıkta fazla görünmemeye, seslerini çıkarmamaya gayret edeceklerdi. Üstelik Mahmut Şevket Paşa'nın katli muhalefeti bastırmaktan çok daha büyük bir fırsat sunacaktı bize. 1908 yılından beri özlediğimiz tek başına iktidar hayalimiz nihayet gerçekleşecekti. Evet, meşrutiyetin ilanından bu yana geçen 5 yılın sonunda artık hakiki manada bir İttihat ve Terakki hükümeti gelmişti iş başına. Said Halim Paşa sadrazam olmuş ama çok daha mühimi Talat Bey artık resmen dahiliye nazırı görevini üstlenmişti. Hepimizde, herkeste bir iyimserlik, adeta bir bayram havası vardı. Sadece Fuat düşünceliydi aramızda. Hayır, asla kaytarmıyor, en tehlikeli işlerde bile geri durmuyor, üzerine aldığı vazifeyi büyük bir sebatla yerine getirmeye çalışıyordu. Ama bir türlü kurtulamıyordu dalgınlığından. Keyifsizdi, çoğunlukla kederli. Sanki bir tür melankoliye düşmüş gibiydi. Cesaretini bilmesem son günlerde yaşadıklarımızdan sonra ölüm korkusuna kapıldı diyecektim. Ama tanıdığım en iyi zabitlerden biriydi. Bir gönül işi olmalıydı. O kadar uğraşmasına rağmen bir türlü ders adete getirtemediği nişanlısı Mahinur ve ailesi için endişeleniyor diye düşündüm. Uzaktan akrabasıymış Mahinur, çocukluk aşkı. Hayatta evlenmek isteyeceği tek insanmış. Normalde bu meseleleri asla konuşmazdı Fuat. Hususi hayatını tıpkı cemiyetin bir sırrı gibi saklardı. Fakat Basri Bey'in ölümünün ardından Trablusgarp'ta ikimizi de saran o hüzünlü ruh hali içinde, o insanı birbirine yakınlaştıran, o harp psikolojisine dayanamamış anlatmıştı sevda hikayesini. Akşam yemeğinden sonraydı. Bir tepenin üzerine uzanmış sigaralarımızı tüttürerek yıldızlara bakıyorduk. Çadırlardan birinden yanık bir Selanik türküsü yükseliyordu. Bir fırtına tuttu bizi, derya yakardı. O bizim kavuşmalarımız ayarim mahşere kaldı. Derinden bir iç geçirerek şöyle dedi Fuat. Ah be Şahsuvar, ah bak söylüyorum işte. Eğer Allah izin verir de sağ salim dönersem vatana, hemen yapacağım düğünü. Andolsun ki yapacağım. Aslında şimdiye kadar yapmadığım kabahat. Evet, döner dönmez der saadete getireceğim Mahinur'u. Zaten hep merak ederdi payitahtı. Garibim, çakır gözlerini merakla yüzüme diker. Sahi Fuat derdi, Selanik'ten daha mı güzel şu İstanbul? Denizi daha mı mavi? Sokakları daha mı ışıklı? Tiyatroları daha mı büyük? Bir gün İstanbul'da piyes seyredebilecek miyim? Evet derdim, Selanik'ten daha güzel, denizi daha mavi, sokakları daha ışıklı, tiyatroları daha büyük. Evet, elbette bir gün Ferah Tiyatrosu'nda Molière'in Tartüf'ünü seyredeceğiz birlikte. Hemen kıskanç bir ifade belirirdi yüzünde. Ya kızları derdi, kızları da güzel mi? Pek bir fettan diyorlar, pek bir cazibeliymişler. Evet derdim, pek bir fettanlar, pek bir cazibeli. Pek de şık giyinirler ama hiçbiri senin kadar güzel değil. Hiçbiri senin eline su dökemez Mahicim. Utanırdı, çilli yanakları kıpkırmızı olurdu. Yalancı derdi, yalancı. Yüzüme böyle konuşuyorsun ama peraya adım atınca hemen unutuyorsundur beni. Ne bilsin zavallım, bir kere bile harama uçkur çözmediğimi. Ders adet deyince Sodom ve Gomorra gibi bir günah şehri geliyor aklına. Fakat getireceğim onu payitahta, kendi gözleriyle görsün her şeyi. Biliyorum, güç şartlarda vazife yapıyoruz. Biliyorum, biliyorum, biz hayatla nişanlıysak ölümle nikahlıyız. Ama kim tehlike altında değil ki? Evleneceğim Mahinur'la. Nişanlısını yanına alamamıştı, geç kalmıştı, hem de çok geç. O Mahinur'u dersaadete almadan Selanik'i almışlardı elimizden. Ve hepimiz gibi Fuat da gözleri öfke dolu ama hiçbir şey yapamadan öylece kala kalmıştı. İlk haftalarda Selanik'i yeniden alarak sevdiklerimize kavuşmak hayalleri kurarken, Balkan Harbi'nde uğradığımız mağlubiyetler, Bulgarların neredeyse payitahtın kapısına dayanmaları umutlarımızı söndürmüş, doğduğumuz şehirde kalan sevdiklerimize kavuşmak için devletler arasında karşılıklı bir mübadeleyi bekler olmuştuk. Tek çare Balkanlarda süren çatışmanın bir an önce nihayetlenmesi, kalıcı bir barış antlaşmasının yapılmasıydı. Evet, sadece Fuat değil, ben de aynı beklenti içindeydim. Çünkü Selanik'ten ayrıldığımdan beri senden haber alamamıştım. Belki de Paris'ten dönmüştün, belki de hala doğduğumuz şehirdeydin. Nasıl da kötü ayrılmıştık o son görüştüğümüzde. Belki yeniden karşılaşsak bu kötü hatırayı telafi eder, belki tekrar. Biliyorum artık boşuna bu temenniler, biliyorum umut yok bizim için. Neyse, Fuat'ın kederinden bahsediyordum. Faydası olur diye bir akşam arkadaşımı Cadde-i Kebir'e davet ettim. Site de Pera'daki hep gittiğim Yorgon'un şu meşhur meyhanesine. Kadir kıymet bilir garsonumuz Hristo yine dört dönüyordu etrafımızda. Meseler, yemekler, izzetü ikram. İlk kadehleri parlattıktan sonra bir haber var mı Selanik'ten diye girizgah yaptım. Gelen giden, elden ulaşan bir mektup, bir selam. Aklında olmayan bir meseleden bahsedermişim gibi şaşkınlıkla açıldı gözleri. Ne? Ne dedin? Ama çabuk toparlandı. Ha, Selanik. Yok be Şehzu var. 2 ay önce haber almıştım en son. Mahinurların teyze oğlu Müfit'le karşılaşmıştı Üsküdar'da. O da 6 ay önce gelmiş. O zaman iyilermiş, fırsat kolluyorlarmış kaçmak için. Fakat harp sürerken yola çıkmaya da cesaret edemiyorlarmış. Naki dayı yaşlandı artık. 2 kız evlatla nasıl düşsün yola? Yunan, Bulgar her yanda ordular. Hadi onlar bulaşmadılar. Ya dağlardaki eşkıyalar, asker kaçakları. Biliyordum bütün bunları. Müfit'le karşılaştığını daha önce anlatmıştı bana. Ama dalgındı, unutmuştu. Demek sevda değildi. O halde başka bir derdi olmalıydı Fuat'ın. Ben sormadan o geldi saadede. Hepsi aynı meselede düğümleniyor aslında. Balkan Harbi'nde. Bu muharebeyi kazanmadan ne biz sevdiklerimize kavuşabiliriz ne de vatan tehlikeden kurtulur. Ama olmuyor, farkında mısın Şehzu var, olmuyor. Rakısına uzandı, kadehini kaldırdı. Artık bütün kudret elimizde, artık istediğimiz kararı alabilir, istediğimiz hükmü verebiliriz. Ama olmuyor, hükümeti Edirne'yi kurtaracağız diye devirdik ama o aziz şehir hala düşman elinde. İttihatçı olduğumu bilen dostların yanına gidemiyorum. Tenkit etmeseler de bakışlarındaki o kınayan ifadeye dayanamıyorum. Eğer böyle giderse bir süre sonra insan içine çıkamaz hale geleceğiz. Adeta yardım isteyen gözlerle bakıyordu. Ne diyorsun Şehzu var? Nasıl hallolacak bu meseleler? Cevap vermek yerine kadehimi kaldırıp onunkine dokundurdum. Önce içelim, haydi şerefine. Şerefine diyerek kaldırdı kadehini. Şerefine kardeşim. Hoş değil tabii dedim kadehimi masaya koyarken. Benim ev sahibesi Madame Melina da soruyor. Selanik'i Yunanlar aldı ya, Bulgarlar da dersaadeti alacaklarmış. Adını da Çarigrad yapacaklarmış. Öyle diyorlar çarşıda pazarda. Doğru mu Şehzu var bey evladım? Gidecek mi bu canım şehirde elimizden? Yani millette bir umutsuzluk olduğu muhakkak. Ama vaziyet o kadar da kötü değil. Bir kere çok tehlikeli bir komployu bertaraf ettik. Umutlu olmak için bu bile yeter. Bir yerlerden başlıyoruz işte. Ama takdir edersin ki çökmekte olan bir imparatorluğu ayağa kaldırmak hiç de kolay değil. Alıngan bir ifadeyle koyulaştı mavi gözleri. Yapma Şehzu var, hiç değilse sen yapma. Ne demek istediğini anlamamıştım, duraksamadan izah etti. 5 yıl Şehzu var, meşrutiyeti kurduğumuzdan bugüne 5 yıl geçti. 5 yıl az mı kardeşim? Hiç mi ilerleme olmaz? Hiç mi bir zafer elde edemeyiz? Trablusgarp deme bana. Evet gittik harbettik ama neticede Basri Bey'in kanıyla sulanan o toprağı da İtalyanlara bırakıp geldik. Selanik'e sahip çıkamadık. Daha ne kadar kötü olabilir? Doğduğumuz şehri içindeki akrabalarımızla, sevdiklerimizle birlikte Yunan'a teslim ettik. Acıyla kısıldı sesi. İmparatorluğun ayağa kalkacağı filan yok. Bırak bu hayalleri. Keşke elimizdeki toprağı koruyabilsek, buna da razıyım. Korkarım o da olmayacak. Korkarım boş bir umudun ardı sıra heba olacak hayatlarımız. Fuat'ın son günlerdeki bu müzmin karamsarlığı canımı sıkmaya başlamıştı. Olmayacak diye söylendi üstüne basa basa. Hayatlarımızı kaybedebiliriz ama bu asla boşa gitmeyecek. Bu büyük vatan, bu büyük millet bir gün mutlaka ayağa kalkacak. Eskiden de böyle kötü devirler yaşandı. Yıldırım Beyazıt'ın Ankara mağlubiyetini hatırla. Paramparça olmuştu Osmanlı ama sonra eskisinden daha kuvvetli olarak yeniden doğdu. Koca tarih içinde 5 yıl nedir ki? Osmanlı 5 yılda mı imparatorluk oldu? Osman Bey ile Fatih Sultan Mehmet arasında 100 küsur sene var. Esasında bu bile kısa bir süre sayılır. Asıl sen yapma Fuat. Biz sadece Bulgarlarla dövüşmüyoruz. Düveli Muazzama'ya karşı harp ediyoruz. Mahmut Şevket Paşa'yı öldürmek o bir avuç serserinin işi miydi zannediyorsun? Birlikte okumadık mı o raporu? O Çerkez Kazım denen alçağı Romanya'dan payitahta gelmesi için yardımcı olan kişi İngiliz sefaretinden Fitzmaurice değil mi? Bu suikastın arkasında Mahmut Şevket Paşa'yı Almanya'nın adamı sayan İngiliz gizli servisinin olduğunu bilmiyor muyuz? Bu komplo Baba Ali baskınının revanşı değil mi? Bak daha Rusya'dan bahsetmedim bile. Sanki söylediklerimi duymamış gibi başını salladı. Bunların hepsini biliyorum şehsi var. Ecnebi devletlerin ne tür fitne ve fesat içinde olduğunun da farkındayım. Evet artık 600 sene öncesinde değiliz. Fakat 600 yıllık bir cihan imparatorluğunun tecrübesine sahibiz. Buna rağmen bu kadar kayıp vermemiz, bu kadar vahim hatalar yapmamız kabul edilemez. Bundan daha utanç verici bir netice olabilir mi? Söz gelimi Mahmut Şevket Paşa'yı vuranlar, bir avuç serseri diyoruz. Çerkez Kazım denen o alçak diyoruz. Kimdi bu adamlar? Evet şehsi var. Kimdi bu kendi sadrazamlarına kurşun sıkan şahıslar? Onlar da bir vakitler senin benim gibi vatanseverdi. Çerkez Kazım'ın bir zamanlar cemiyet üyesi olduğunu biliyorsun. Fakat bugün bir hain diye bahsediyoruz ondan, bir alçak. Bu hainleri, bu alçakları yakalamak, Bekir Ağa bölüğünde dövmek, işkence etmek, hatta dar ağaçlarında ibret-i alem için sallandırmak hangi meselemizi hallediyor? Ben söyleyeyim, hiçbir meselemizi çözmüyor. Aksine iyice Arap saçına çeviriyor. Şimdi soruyorum, yarın sen ya da ben cemiyetin siyasetine karşı çıkarsak, hatalı işler yapıyorsunuz dersek, Çerkez Kazım gibi bir hain, bir alçak olarak damgalanmamamızın garantisi var mı? Sesi titremeye başlamıştı. Olur mu öyle şey Fuat diye karşı çıktım. Bizim haricimizde bir cemiyet yok ki. Cemiyet biziz, devlet de, hükümet de, vatan da biziz. Çaresizce başını salladı. Emin değilim. Evet şu ana kadar cemiyet içinde silahlar çekilmedi. Şu ana kadar kimse kimseyi vurmadı. Çünkü hiç iktidar olmamıştık. Fakat artık iktidarız. Artık o düveli muazzamanın yanında kendi dava arkadaşlarımızla da dövüşmek zorunda kalabiliriz. Eğer böyle bir çatışma çıkarsa hiç şüphen olmasın. Hain ilan edilecek ilk kişiler biz oluruz. Sustu, söylediklerinden emin değildi. Bilmiyorum, belki de sen kurtarırsın. Ne de olsa yukarıdakilere daha yakınsın, öyle değil mi? Talat Bey babanın arkadaşı, Kara Kemal sonsuz itimat duyuyor sana karşı. Ağır konuşuyordu, bu kadarını hak etmemiştim. Ben ona yardımcı olmaya çalışıyordum, o ise beni acımasızca itham ediyordu. Bir an ne diyeceğimi bilemedim. Zaten Fuat'la cevabımı beklemeden sanki teselli olurmuş gibi rakısını bir dikişte bitirdi. Bu defa ne bir şerefe çıktı ağzından ne de kadehini kadehime dokundurmaya tenezzül etti. Önemli bir kararın arifesinde miydi? Bir yol ayrımına mı gelmişti? İyi de bunda benim ne kabahatim vardı? Ben de onun gibi verilen emirleri yerine getiren fedailerden biriydim sadece. Ama biraz düşününce aslında Fuat'ın haklı olabileceğini anladım. Benim de aklımda kuşkular olmasına rağmen bunları hiçbir zaman dile getirmemiştim. Sadece bir kez Basri Bey'le konuşmuştum, hem de bu meyhanede. Onun teskin edici sözlerine inanarak kaderine razı olmuş, cemiyetin aldığı kararları harfiyen yerine getirmeyi sürdürmüştüm. Fakat bu durum beni itham etmesini gerektirmezdi. Yine de kırgınlığımı, öfkemi belli etmemeye muvaffak oldum. ''Yanılıyorsun Fuat'' dedim dostça gülümseyerek. ''Hem de fena halde yanılıyorsun. Cemiyetle alakalı söylediklerinden bahsetmiyorum. O kadar karamsar olmasam da çoğunda hak veriyorum sana. Ama bir konuda hakikaten yanılıyorsun. Sadece bu cemiyette değil, şu dünyada senden daha yakın kimse yok bana. Evet, bir itiraf bu. Eğer şu kanayan vatanda hakiki bir dava arkadaşım varsa o da sensin. Evet, Talat Bey'i severim, saygı duyarım. Keza Kara Kemal Bey'i de öyle. Ama onlarla hiç cepheye gitmedim. Onlarla birlikte düşmanla harp etmedim. Vurulduğumda yanımda onlar yoktu. Sadece sen vardın. Evet, sen vardın kardeşim. Sen vurulduğunda da ben vardım. Yok Fuat, haksızlık ediyorsun. Kanla ateşle sınanmış bir dostluk bizimkisi. Evet, hatalı davranırsan ikaz ederim. Hatta bu sebepten seninle yumruk yumruğa dövüşürüm de. Ama sana asla ihanet etmem. Seni asla satmam, asla yalnız bırakmam. Bunu böyle bil. Ve bunu o Selanikli kalın kafana sok, anladın mı? Sakince kadehime uzandım. Hadi şimdi içelim diyerek onun kadehine dokundurdum. Şerefe, bütün vatan toprağını kaybetsek bile zedelenmeyecek dostluğumuzun şerefine. Ama eli kadehine uzanamadı Fuat'ın. Hislerini kolay kolay açığa vuramayan arkadaşım, bedeni sarsılarak sessizce ağlamaya başlamıştı karşımda. İşte o zaman çok daha iyi anlamıştım Fuat'ın hakiki bir dost olduğunu ve çok daha fazla sevmeye başlamıştım arkadaşımı. Fakat ertesi sabah uyandığımda bir boşluk hissettim içimde, bir manasızlık. Hayır, akşamdan kalma hali değil, ruhsal bir noksanlık. Kalktım, yıkandım, tıraş oldum. Madame Melina'nın hazırladığı mütevazi sofrada kahvaltı yaptım. Memleketin ahvali üzerine sohbet ettim ev sahibemle. Ama aklımı ele geçiren o anlamsızlık, o ne yapacağını bilememe hali devam etti. Evden çıktım, sahile indim. Canım tramvaya binmek istemedi. Deniz boyunca yürüdüm. Hem yürüdüm hem düşündüm. Dün gece Fuat'la konuştuklarımızı düşündüm. Onun yüreğini, olanca dürüstlüğüyle bana açışını, benim vaziyeti kurtarmaya çalışmamı. Arkadaşımı ikna etmek için aklımın etrafına ördüğüm o saydam duvarları. Sadece düşünmek değildi bu, aynı zamanda hissetmekti. Öyle ki zihnime koyduğum engeller birer birer yıkılmaya başlamıştı. Sabah güneşinin altında denizden esen serin rüzgar, kadim hatıraları uyandırıyordu birer birer hafızamda. Evet, senin sözlerine, 1908 inkılabı patlak verdikten hemen sonra sizin bahçenizde bana söylediklerini. Ben siyasetten, demokrasiden ya da inkılaptan bahsetmiyorum Şehzuvar. Hayatın manasından söz ediyorum. Niye yaşıyoruz, bir amacımız var mı? Var olma meselesi yani, ruhumuzdaki o kadim sızı. Ruhumuzdaki kadim sızı, neydi o? İnan bana, unutmaya başlamıştım. Gündelik siyasetin acımasızlığı, ardı ardına yaşanan entrikalar, cinayetler, ölümler, ders adete ilk geldiğim vakitler, güya çevirmek için büyük bir hevesle aldığım Anatole France'ın Le Ris Rouge romanı. Sahi nereye bırakmıştım o kitabı? Ama sadece senin sözlerin değildi zihnimde uyanan, Leon dayının itirazlarıydı, Ahmet Rıza'nın tenkitleri, hatta Abdülhamit'in kaygıları. Hepsi Fuat'ın dün gece söylediklerini destekliyordu. İmparatorluğun ayağa kalkacağı filan yok. Bırak bu hayalleri. Keşke elimizdeki toprağı koruyabilsek, buna da razıyım. Korkarım o da olmayacak. Korkarım boş bir umudun ardı sıra heba olacak hayatlarımız. Hayır, kendi canı için kaygı duymuyordu arkadaşım. Hayatımızı uğruna feda ettiğimiz ideali sorguluyordu. Hem de çok geç kalmış olarak. Oysa sen bunu 5 yıl önce yapmıştın, daha inkılabın ilk günlerinde, daha hepimiz umutluyken, kazanacağımız zaferlerin hayaliyle kendimizi kaybetmişken. Halbuki bugün bozgun rüzgarları esiyordu her yerden. Meşrutiyetten bugüne kaybettiğimiz topraklar, kaybettiğimiz insanlar, kaybettiğimiz masumiyet, kaybettiğimiz mazlumiyet. Daha birkaç gün önce bastırdığımız şu kanlı komplo da bizi kurtarmıyordu aslında. Aynı fasit dairenin içinde debelenip durmamızı sağlıyordu sadece. Tam 5 yıldır bu kaptan köşkünü ele geçirmeye çalışmıştık. Sonunda başarmıştık. Ancak gemiyi idare etmeye başladığımızda motor dairesinden güvertesine, omurgasından kameralarına, hatta onu hareket ettirmeye çalışan mürettebatına kadar her yanının, her uzvunun çürümüş olduğunu fark etmiştik. Vaziyet umutsuzdu, bitmiştik. Hakikaten bitmiştik. Bu felaketten bir çıkış yolu da görünmüyordu. Artık bu gemiyi ne terk edebilirdik ne de geminin batmasına göz yumabilirdik. İşte o anda anladım ki dün akşam Fuat'ı ikna eden ben değildim. Aslında beni ikna eden Fuat'tı. 35. Ayrımın Sonu. Sayfa 379.